Birinci ayrım. Yılmaz Güney'le Yasaklı Yıllarımız. Nihat Behram. Gendaş Kültür Yayınları. 3. baskı. Ekim 1999. Bu kitap 459 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 3 Nisan 2008. Okuyan Levent Filyoz. Uzun yıllar en zorlu günlerinde yakın dostu, çalışma arkadaşı, sırdaşı olan Nihat Behram'ın cezaevi koğuşlarından devlet kokteyllerine, mahkeme kapılarından uluslararası davetlere, politik platformlardan kabadayılar alemine, Türkiye'den İsviçre'ye, Hindistan'dan Fransa'ya, her biri belgelere dayanan yakın arkadaşlık, politika ve iş ilişkilerinde derinleşen roman tadında anıları, cezaevinden yazılmış mektuplar, gizli haberleşmeler, öncesi ve sonrasıyla firarı döyküsü, ölümünden birkaç ay önce birlikte gittikleri Kıbrıs anıları ve son günleri, Nihat'ın çoğu bildiğimiz, doğruluğuna tanıklık edebileceğimiz olaylardan söz eden anıları, ağır basan duygu yüküne karşın hemen de çoğu belgelere dayatılmış, nesnellik ölçüleri içinde akları karaları verirken grileri unutmayan anlatımıyla yararlı bir iş yapıldığı izlenimi bıraktı bende. Vedat Türkali. Uydurma serüvenlerle, efsanevi masallarla şişirilmiş, yalan yanlış bilgilerle halka sunulmuş onca firar öyküsünden sonra bu işi Yılmaz Güney'le birlikte tasarlayıp kotaran kişiden, Nihat Behram'dan dinlemeyi kim istemez? Zeynep Oral. Dostluğuna, düşmanlığına ve dürüstlüğüne sağlık Nihat Behram. Alışılmışın dışına yüreklilikle çıktığın ve sonuna dekle direndiğin için. Burçak Evren. Nihat Behram, 1946 yılında Kars'ta doğdu. Onu şiir olmak üzere yayımlanmış 20 kitabı bulunmaktadır. Çeşitli yapıtları yabancı dillere çevrilmiştir. Halkın Dostları, Militan ve Güney dergilerini çıkaranlar arasındadır. Yazdıklarından ötürü 12 Mart döneminde 2 yıl tutuklu kaldı. 70'li yıllarda bir süre gazetecilik yaptı. 12 Eylül döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla TC vatandaşlığından çıkarıldı. Uzun yıllar yurdundan uzakta yaşamak zorunda kalan Behram, 17 yıllık politik sürgünlükten sonra 1996 yılında yurduna dönebildi. Kitapları 1998 yılında Toplu Yapıtlar adıyla yeniden basılmaya başlanan Nihat Behram'ın Gendaş Yayınlarından yayınlanan kitapları şunlardır. 1. Dar Ağacında 3 Fidan, belgesel. 2. Yalın Yürek, şiir. 3. Gurbet, roman. 4. Kız Ali, roman. 5. Özlemin Dili Olsa, yazılar. 6. Göğsü Kınalı Serçe, çocuk kitabı. Giriş. Güney filmi yönettiğim dönemde, özellikle 1978'den kaçırılışına dek geçen sürede karşılıklı yazışmalarımız, Yılmaz'la haberleşmemizde önemli bir yer tutuyor. Bütünü içinde bu yazışmaları şöyle sınıflandırabiliriz. A. Güney filme, film çalışmalarına birlikte çıkardığımız dergi ve legal çalışmalara ilişkin mektuplar ve notlar. B. Politik çalışma ve görüşmelere ilişkin yarı legal ve illegal, çoğunlukla şifreli bir dille yazılmış mektuplar ve notlar. C. Kaçırılma olayına ilişkin şifreli bir dille yazılmış mektuplar ve notlar. D. Yılmaz'ın isteklerini sıralayan, ki bunların bir kısmında günlük gereksinimlerine, bir kısmında cezaevine silah götürülmesi ve çeşitli eylem önerileri gibi isteklerine şifreli bir dille işaret ediyor, kısa cümlelerle madde madde yazılmış notlar. Bir de karşılıklı ilettiğimiz ses bantları var. Bu bantların bazıları farklı farklı yaptığımız görüşmelerin tutanakları niteliğinde. Bir kısmı ise Yılmaz'ın düşünce ve görüşlerini ilettiği mektup niteliğindeki ses bantlarıdır. Söz konusu mektuplar, notlar ve ses bantlarını koşullara ve niteliklerine göre kimi zaman birbirimize güvenilir aracılarla iletmekteydik. Kimi zaman cezaevindeki görüş günlerinde birbirimize bizzat elden vermekteydik. Sadece kendi görüşmecilerinin değil, diğer mahkum görüşmecilerinin de Yılmaz'ın çevresini sarması, görüş süresinin sınırlılığı ve benzeri nedenlerle aramızdaki haberleşmeyi bu yöntemle sağlamaktaydık. Yılmaz'ın yarattığı ortamda çoğunlukla yüz yüze görüşme olanağı bulduğumuz, kapalı cezaevinde olduğu günlerde bir önlem olarak konuşmalarımızı genellikle günlük sorularla sınırlı tutmaktaydık. Esas haberleşmemizi ise karşılıklı birbirimize verdiğimiz mektuplar ve notlarla sağlamaktaydık. Kimisi bir önceki yazılanlarla birbirini tamamlayan ve okunup notları alındıktan sonra yok etmemiz gereken mektuplardı. Yılmaz'ın yarı açık cezaevinde olduğu dönemde haberleşme açısından koşullarımız biraz daha elverişliydi. Bu dönemde kimi kez izin hakkını kullanarak, kimi kez yarattığı olanaklarla bir günlük ya da birkaç günlük sürelerle sık sık dışarı da çıkmaktaydı. Rahat konuşabiliyor olmamız kapalı cezaevinde olduğu kadar mektup yazmayı da gereksiz kılıyordu. Birbirimize daha çok dergide yayımlanmak üzere üstünde tartıştığımız yazılarımızı veriyorduk. Ortak imzamızla yayınlayacağımız yazılarımız, onun notlarını tutup benim tamamlamamı istediği yazılar çoğunlukla benim yazdığım başyazı ve haberler gibi. Ağustos 1980'de benim yurt dışına çıkmamdan sonra haberleşmemizi yine çoğunlukla aracılarla ilettiğimiz mektuplar, notlar, ses bantları ve telefon konuşmalarıyla sağlamaya başladık. Gerek telefon konuşmalarında gerek yazışmalarda özellikle kaçırılma hazırlıkları ve politik konularda şifreli bir dil kullanmaktaydık. Genellikle film, sanatçı, bitki, spor adları ve tanımları bu şifrelerde önemli bir yer tutuyordu. Söz gelimi, sürü filminin Libya'ya satılışı ve Türkiye'ye kazandıracağımız döviz konusunda şimdilik bir gelişme yok dediğimde, bu kaçışa Libya'nın maddi manevi yardımı konusunda bir ilişki kurulamadığı anlamına geliyordu. Arnavutlar Güney film ürünlerinden çok Kemal Sunal ve Aşecik filmlerine meraklılar sözü, Arnavutluk yetkilileriyle yaptığım görüşmenin kaçış konusunda garanti vermeyen komikliğini vurguluyordu. Sürünün Fransa dağıtımı için Paris'te yetkili bir dağıtımcı ile olumlu bir görüşmemiz oldu. Haftaya yeniden görüşeceğiz cümlesi, kaçışa ilişkin istediğimiz güvenceye Fransız yetkililerin haftaya yanıt vereceği anlamını içeriyordu. Yılmaz'ın mektubundaki Ahmet abi dağda bir haftalık kılavuzluk yapabilecek cümlesi, aramızdaki kod adının Ahmet abi olması nedeniyle kendisinin dışarıda olacağı günlere işaret ediyordu. Yılmaz'ın sakladığı mektuplarından 20'sine konularıyla ilintili olan notları ve ses bantlarındaki konuşmalarından bazı bölümleri de ekleyerek bu çalışma içinde yer veriyorum. En son mektubun üstünden 10 yıldan fazla zaman geçmiş. Mektuplara yazıldığı günlere ilişkin tuttuğum notlardan da yararlanarak bir bakıma mektupların esas olarak da Yılmaz'ın daha bütünlüklü anlaşılmasına yardımcı olabilir düşüncesiyle çağrışımlarını da ekliyorum. Onu bütünlüğü içinde kavramak isteyenlere bu mektuplar Yılmaz'ın kendi iç dünyası ve dış dünyayla arasındaki duygu ve düşüncelerine ilişkin birçok ipuçları veriyor. Bana yazdığı bazı mektupları yani bir kısmını okuduktan sonra bir kısmını Türkiye'den ayrılmadan yok ettiğim mektupları üstüne bugün bir yorumda bulunmam anlamsızdır. Çünkü sonuç olarak o mektuplar belge nitelikleriyle elimizin altında değildir. Yok edilmiş olmaları bir açıdan üzüntü verici de olsa kaçar göçer yaşadığımız o günler ve o koşullarda öyle yapmamız gerekiyordu. Ve zaten birisi onları saklamamız gerektiğini söylese ondan şüphe ederdik. Özellikle 1980-81 yıllarında Yılmaz'ın mektuplaştığı başka kişiler, yazdığı başka mektuplar var mı bilmiyorum. Varsa da yakınlarına yazdığı bir iki mektupla iş ilişkisi ve cezaevi gereksinimleri nedeniyle ilettiği istek notlarından öteye geçmediğini düşünüyorum. O dönemde mektup ilişkisini benimle sürdürüyor, kimi zaman aynı hafta içinde iki kez mektup yazdığı oluyordu. 1978-81 yılları arasında ve tümünü kaldığı değişik cezaevlerinde yazdığı bu mektuplar, bir bakıma çalışmaları, ilişkileri, kavgaları, umutları, umutsuzlukları, zorlukları, düşleri, düşünceleriyle Türkiye'deki son yıllarında Yılmaz'ın aynasıdır. Mektupların yazıldığı döneme denk düşen yurt içi yurt dışı olayları ve çalışmalarımızın notlarını, mektuplarda sözü edilen konulara ilişkin yazı, bildiri, mesaj ve benzeri belgeleri de mektupların daha bütünlüklü anlaşılmalarına yardımcı olacağı düşüncesiyle çağrışımları bölümünde önemli bazı noktalarıyla belirtiyorum. Bana yazdığı mektupların bir kısmını özellikle yakın çevresinde yaratacağı üzüntüleri ve zamanlama olarak erken olduğunu düşünerek yayımlamaya elim varmıyor. Yayımladığım bu mektupların da kuşkusuz ki çeşitli çevrelerde yaratacağı üzüntüler olacaktır. Fakat bütünlüklü kavranması Yılmaz'ın bu yanlarıyla da bilinmesini gerektiriyor. Ve ayrıca Yılmaz hakkında efsane yaratma meraklıları ve kulaktan kulağa söylentilerle çorbaya çevrilmiş birçok konunun açıklık kazanmasına da yardımcı olacağını düşünüyorum. Gerek Yılmaz'ın mektupları, notları, kendi sesinden bantlar, fotoğrafları ve benzeri malzemeler, gerek benim Güney filmi yönettiğim döneme ilişkin anı ve notlarım, kendisine yazdığım bazı mektuplarımın örnekleri, o dönemde çeşitli ülkelerde yaptığım görüşme tutanakları, sözleşmeler, resmi yazışmalar, basın küpürleri, Yılmaz adına yazıp çeşitli festivallerde sunduğum mesajlar, ortak yazdığımız yazılar ve benzeri belgeler orijinalleriyle arşivimdedir. Türkiye'den ayrılmak zorunda olduğum günlerde başta mektuplarım olmak üzere kendilerine bıraktığım emanetlerimi en zor koşullarda koruyan ve sonraki yıllarda bana ulaştıran arkadaşlarım, Muzaffer Yıldırımlar, Nurten Mol Yıldırımlara yeri gelmişken tekrar teşekkür ediyorum. Mektuplara da yansıdığı için bir iki noktaya daha bu ön açıklamada değinmek istiyorum. Yılmaz'ın kaçırılması olayı basında sansasyonel ve türetilmiş uyduruk öykülerle işlendi. Düş gücüyle türetilmiş kaçış öykülerini kiminde Yılmaz o taraftan onun yardımıyla, kiminde bu taraftan bunun yardımıyla kaçtı, kiminde o ülkeyi geçip bu ülkeye sığındı, kiminde şu ülkeyi geçip bu ülkeye. Mektuplara yansıdığı kadarıyla bu bölümün açıklamalarında da değineceğim. Fakat kaçırılma olayını ve yurt dışı dönemini film kopmadan az önce Zindandan Sürgüne başlıklı ikinci bölümde anlatacağım. İkimizin arasında tasarlanan bu konuya ilişkin girişimler yine ikimiz tarafından son derece gizlilik içinde sürdürülmüştür. Değişik yıllarda ve değişik cezaevlerinde değişik hazırlık ve girişimlerimiz söz konusu olmuştur. Belli zamanlarda belli kişiler yardımlarına gereksinim duyulduğu noktalarda ve yardım alanlarıyla sınırlı olarak haberdar edilmiştir. Yılmaz'a yaşamı boyunca her türden zorluğa karşı ve ağır koşullarda en büyük fedakarlığı ve dayanağı sağlamış olan kişi kuşkusuz ki eşidir. Fakat telaşa kapılabileceği, izlenebileceği gibi kaygılar ve tehlikeden sakınma duygusuyla karşı çıkabileceğini düşünerek Yılmaz bu konuyu uzun süre eşinden de saklı tutmuştur. Kaçırılma günü görevlendirilenler bile sürüp gelen hazırlıklar, ülkelerde götürülen görüşmeler ve ilişkiler hakkında bilgi sahibi değildi. Yılmaz'ın yakın çalışma arkadaşları ve politik çevresinden bazı kişilere de kendileri için önlem almaları uyarısıyla olaydan bir gün sonra haber verilmişti. Birisi Yılmaz'ın İmralı cezaevindeki döneminde olmak üzere daha önce de benzeri hazırlıklarımız olmuş fakat sonuçsuz kalmıştı. Ve yeni girişimler için önce benim yurt dışına çıkmam gerekmişti. Kaçırılma olayının düğüm noktası Türkiye'den çıkabilmek değildi çünkü. Bu belki de en kolay yanıydı. Önümüzdeki sorun Yılmaz'ın adi hükümlü olarak cezaevinde oluşu ve Interpol bültenleriyle arandığı zaman teslim edilebileceği durumuydu. Yılmaz'a son derece hassas olduğumuz iki noktadan birisi buydu. Yani gidilecek ülkenin yetkililerince teslim edilmeyeceği güvencesinin resmen verilmesi. İkincisi ise riskleri ne olursa olsun Türkiye'den çıkıp söz konusu ülkeye varma eylemini kendi gücümüzle sağlamak. İlk noktaya ilişkin olarak Türkiye'de götürdüğüm girişimlerin tıkanması nedeniyle gerek daha üst düzeyde yeni girişimler, gerek kaçırılma olanaklarının yaratılması için darbeden kısa bir süre önce yurt dışına çıktım. 1980 Eylül darbesi hem bazı şeyleri zorlaştırıyor hem bazı şeyleri kolaylaştırıyordu. Bu konuda karşımıza çıkardığı zorluk Yılmaz'ın mektuplarında da sık sık yansıdığı gibi kapalı tür cezaevine götürülme durumu ve bir suikastla işini bitirme hesaplarının hızlandığıydı. Öte yandan askeri darbe ile birlikte geri teslim edilmeyeceği güvencesine yönelik ilişkiler farklı bir boyut kazanıyordu. Bir mektubunda hem dişlerimizi sıkmalıyız hem acele etmeliyiz diye nitelediği duygusu o dönem mektuplarına sinmiş genel duygusudur. O dönem mektuplarında genişçe yer tutan bir konuda çekimleri Bayram adıyla yapılmış olan filmdir. Yani daha sonra Yılmaz'ın mektuplarından da görüleceği gibi o dönemin simgesi olarak Yol adını verdiği film. Yılmaz'ın yazdığı mektuplar okunurken bu filmin hangi koşullarda, hangi zorluklarla boğuşularak ve hangi olanaklar ve ilişkilerle var edilmiş olduğu görülecektir. Filmin yapımından 12 yıl sonra 1 Ekim 1993'te İstanbul'da özel bir gösteriminin düzenlendiğini gazete dergi haberlerinden öğrendim. Yayınlara yansıdığı kadarıyla çok kötü bir kopyası ve anlamına uzak kötü bir düzenlemeydi. Yolun yıllar sonra da olsa Türkiye'de de gösterilebilişini sevinçle karşılayan çevreler gösteriyi düzenleyenlerden daha duyarlı bir yaklaşım içindeydi. Söz gelimi toplumsal dayanışma adlı dergi Yolu 12 yıl sonra izledik başlıklı yazısında bu kadar zor şartlarda yapılan filmin o zaman birçok zorluğa göğüs geren kadrosu şimdi nerededir diye soruyordu. Yılmaz'ın o dönemde yazdığı mektupları ve mektuplar nedeniyle yazdığım açıklamalarda yer verdiğim ses bantlarındaki konuşmaları konuyu gerçek anlamıyla ele alan duyarlı kesimlerin bu türden sorularını da yanıtlayacaktır. Kuşkusuz ki gönül 12 yıl sonra yolun sılada sembolik anlamıyla da olsa zorluğuna göğüs gerenlerce temsil edilmiş olmasını isterdi. Yılmaz'ın mektupları nedeniyle yazdığım çağrışımları dosyalar dolusu belge ve dosyalar doldurabilecek anılarımızdan yer yer seçtiklerimle elden geldiğince kısa tutmaya çalıştım. Esas olarak Yılmaz'ın bütünlüğü içinde anlaşılmasına yardımcı olabileceğini düşündüğüm bazı anılarımıza ve gözlemlerime de bu açıklamalar içinde yer verdim. Gerek Güney filmi ve yayın organlarını yönettiğim dönemin, gerekse Yılmaz'la genel ilişkilerimizin mektuplar, tutanaklar, ses bantları, fotoğraflar, yazılar, sözleşmeler ve benzeri malzemelerden oluşan arşivimdeki belgelerin orijinallerini çalışmalarında yararlanmak isteyen arkadaşlara da sunmaya hazırım. İnanıyorum ki yaşamımızın o dönemiyle birlikte Yılmaz üstüne daha kapsamlı, daha bütünlüklü çalışmalar yapacak arkadaşlar çıkacaktır. Yıllardır benimle birlikte o ülkeden bu ülkeye dolaşan bu mektuplar, Yılmaz'a ilişkin anılarımın bir parçasıdır. Her şeyden önce belli çizgileriyle onun dünyasını yansıtan. Film kopmadan az önce, zindandan sürgüne. Öncesi ve sonrasıyla kaçırma olayı, firarla başlayan kısa özgürlük süreci, geliyorum diyen ölümü beklerken başlıklarını taşıyan ikinci bölüm, esas olarak Yılmaz'ın son 3 yılına ilişkin gözlem ve izlenimlerimdir. Bu 3 yıl onun tüm yaşamının bir özeti gibidir. Adını 1980'de sürü ile duyurmaya başladığı ve 1981'de sansasyonel bir biçimde geldiği Avrupa'da son hızla yükseldiği zirveden dünyayı zafer işaretiyle selamlamaktadır. Son 3 yılının ilk yarısında hızla yükselişi yaşayan Yılmaz, ikinci yarısında tersini, son hızla düşüşü yaşamıştır. 1982 Kan zaferi sonrasında senaryosuna 1 milyon İsviçre frangı değer biçen Yılmaz, 1983 güzünde koltuğunun altında parasız vermeye razı olduğu senaryosuyla kapı kapı prodüktör aramaktadır. Kan zaferi sonrasında kendini insanlığın Lenin'den sonraki yol göstericisi ilan ettiği günleri de bir başka anlamıyla zirve anılarıdır. Toplanmaya çağırdığı parti bayrağının altında 1983 güzünde topu topu 8-10 kişiyle kalmıştır. Kan zaferi sonrasında zirveye çıkmasının dayanakları olan sürü ve yoldaki gibi tüm yaşamı boyunca hiçbir zaman özgür çalışma olanağına sahip olmadığını, ilk kez özgürlük koşullarında istediği filmi istediği gibi yapabileceğini ilan ediyordu. Bu da tutsaklık koşullarında sürü ve yol gibi filmleri başarabilmiş bir insanın özgürlük koşullarında yapacağı ilk filmi olan merakı daha da kamçılıyordu. 9 milyon frank ön hesapla başlayıp 12 milyon frank bütçeyle tamamladığı özgürlük koşullarının ilk filmi aynı zamanda son filmi oluyordu. 1982 baharında zafer işaretiyle görüntülendiği basında 1983 baharında iyi film yapması için cezaevinde olması gerekir gibi sözlerle yorumlanıyordu. Son 3 yılının ikinci yarısında sanat ve politik kariyerindeki düşüş hızı amansızca canını dişleyen hastalığı da kamçılıyordu. Öncesi ve sonrasıyla firarın arka ilişkileri, çeşitli devletlerle bizzat götürdüğüm görüşmeler ve pazarlıklar, değişik süreçleriyle eylemin planlanması, kaçırma olayına efsanevi bir hava vermek isteyen Yılmaz'ın bu amaçla hazırladığı düzmece senaryolar, zirveye tırmanış ve dibe düşüşün arka ilişkileri, cezaevi koğuşlarından saraylara, örgüt liderlerinden devlet bakanlarına uzanan görüşmeler, bu bölümde yer yer değindiğim konular arasında. 13 Eylül 1974'teki bedelini ağır ödediği hakim vurma olayı nedeniyle yattığı cezaevinde, 1979 Nisan'ında yazdığı mektubunda, "Benden önce GF'yi yöneten arkadaş için cezasını verirken artık elim titremeyecek," diyordu. Öfkelendiğinde kendini kontrol edemeyen Yılmaz'ın benzeri dengesizlikleri, Yeşilçam setlerinden Avrupa stüdyolarına, yumurtalık lokantalarından Paris'in mağazalarına dek uzanıyor. Üstün zeka ve kör göz üstüne yanlış tekrarlamanın aynı hızda keskinleştiği bir karakter. Kendini zirveye taşıyabilecek ilişkileri bulabilen ve çölü geçtiği develeri düzde atlara göz kırpmadan kurban edebilen bir karakter. Şefkat ve acımasızlığın, iyilik ve nankörlüğün, mertlik ve yalanın, ilkellik ve üstün yeteneğin, bölüşmecilik ve bencilliğin birbiriyle oynaştığı bir karakter. Ve inanılmaz derecede insancıllaştığı son yılı, kırgınlıkları gidermek için çırpındığı günler, dimdik beklediği ölüm. Ve hakimi vurma olayından 10 yıl sonra yine bir 13 Eylül günü dostları onu bu kez cezaevine değil, toprağa uğurluyordu. 2 Ocak 1977'de çalıştığım Vatan Gazetesi'ndeki makalemin başlığını 1977 Yılmaz'a özgürlük yılı olmalıdır diye koymuşum. 9 Eylül 1984'te yitirdiğimiz Yılmaz, insanlığın gerçekten hiçbir zaman özgür olamamış, seçkin, yetenekli evlatlarından biriydi. Anlattığım olaylar amansız düşmanlarının da mürit dostlarının da hoşuna gitmeyecek şeylerdir. İçim rahat ki her biri an an gün gün yaşanarak süzülmüştür. Yazarken yaşadıklarım ise ayrı keder. Temmuz 1994, Basel.